Ayrım 11, Dönüş, Ayşe Kulin. Sayfa 233. İnternette İstanbul'dan Singapur'a giden uçaklara baktım. Türk Hava Yolları gece geç saatte uçuyordu. Süper. Yarın gece acele etmemize gerek yoktu. Akşamüstü İstanbul'a uçup şehre hiç girmeden havaalanından aktarma yapabilirdik. Babama tanışmaya gerek görmeden yerimizi ayırdım. Bilgisayarı kapatmak üzereyken babamın benimle geliyor olmasının ne kadar iyi bir fikir olduğunu düşünüyordum. O da önce gitmişti Singapur'a. Yol yordan biliyor olmalıydı. Onca saat tek başıma da uçmayacaktım üstelik. Yol boyunca konuşur hesaplaşırdık. Hesaplaşma. En güdüme giden de babanla hesaplaşamaman oldu, demişti annem. Babamdan ayrıldığı gece anlatırken bunu bana demişti. Bana yaptığı onca haksızlığı sorgulayamadım bile. Mesela Singapur yolculuğunu. Hatırlıyor musun Derya? Bizi New York'ta otel odamıza bırakıp pürtelen Singapur'a mı Çin'e mi bir yere uçmuştu. Çin yayıncılarla görüşeceğim diye. Meğer sevgilisiyle tatile gidiyormuş. O günler gözümün önüne geldi. Tatilimizin orta yerinde birlikte yapacağımız sürüyle şey varken müzeleri gezecek, Radyo City'ye gidecekken babamın bizi iş içinde olsa New York'ta pat diye bırakıp gitmesine çok üzülmüştüm. Annem bana o tatili hatırlatırken babamın Handan'la buluşmaya gittiğini zannediyorum. Oysa şimdi gerçek sevgilisini biliyorum. Annemi ve beni Bora için yalnız bırakmış meğer. New York'taki otel odasında yalnız başımıza. Yalanları sıralayıp çekip gitmiş utanmadan. Aradan yıllar geçmesine rağmen üzüldüm, babama kızdım yine. Benimle yapmakta olduğu tatili bir başkasıyla tamamladığı için geriye dönüp gücendim. Son 2 yılın yoğun kötücül duyguları yine harekete geçirdi beni. Bilgisayara açıp babamın uçuşunu iptal ettim. Gelmesin benimle, istemiyorum. Aşağı indim. Babam ve Hakan lobide oturmuş beni bekliyorlardı. Nerede kaldın? Dedi bana doğru gelen babam. Biletimi ayırttım geldim. Biletlerimizi. Hayır baba, ben yarın akşam yalnız gidiyorum ve sen gelmiyorsun. Senin benimle gelmeni saçma buldum. Kızımı hiç tanımadığı bir uzak doğu ülkesinde iki hastayla baş başa bırakmak istemem, saçma yani, öyle mi? Annem senin gelmene sevinecek olsanlarım da yüzünü görmek bir yana adını duymak istemeyecektir. David de sen seni zaten tanımaz. Varlığım onları rahatsız edecekse annem ve kocanın benden haberdar olmaları şart değil. Söylemezsen olur biter. Ben senin için gidiyorum Singapur'a. Orada yalnız kalma diye, bir ihtiyacın olursa diye. Sana ne ihtiyacım olacak ki? Kızım, her ikisi için de ağır hasta diyorsun. Birinden birine Allah korusun bir şey olursa sen ne yapacaksın orada? Öyle bir şey olmaz. Üstelik David iyileşiyordu bildiğim kadarıyla. Her şey yolundaysa ben hemen geri dönerim. Ben de yerleşmeye gitmiyorum. Sergim var benim. Annemi dönüp göreceğim. Sırf annemin kaprisi yüzünden gidiyorum. Hastaysa hasta. Ben doktorum. Yerimden yine gelecek. Nisan çok hastayken kızının başında isteyebilir. Annem beni barışalım diye istiyor. Bana yalan söylediği için özür dileyecektir. Bırak dilesin, rahatlatsın kendini. Keşke benim de ondan özür dileyecek imkanım olsa. Oh ne iyi baba. Yapın, neden özür dileyin? Bu kadar katı olma. Sen de kimler istemeden ne kalpler kıracaksın şu ölümlü dünyada. Kıracağım kalplerin karşı olarak anneminkini tamire gidiyorum işte. Daha ne yapayım? Keşke ben de seninle gelseydim. Aklım sende kalacak. Güldüm. Al sana yepyeni bir uğraş. Derya'yı düşünmek. Babam sesimdeki alayı sezdi. Peki kızım, nasıl istersen öyle olsun dedi. Hakan'a döndüm. Derya'nın otele ne zaman döneceğini bilmediğimden Recep eve yollamıştım. Onu geri çağırmak için geç oldum. Ben eve Derya'nın arabasıyla döneyim. Siz de yarın birlikte öğlen yemeğine gelin. Ne dersiniz? Memnuniyetle. Ama bence siz baba kız birlikte dönün şimdi. Ben yarın öğlen gelirim dedi Hakan. Nedenmiş o? Dedim atıldım. Birlikte daha fazla zaman geçirirsiniz. Biriniz buradayken diğeriniz Londra'da yaşıyorsunuz. Görüşme fırsatınız kısıtlı. Harika fikir dedi babam. Ben de onca yolunu yalnız başıma yapmamış olurum. Laf aramızda siz beklerken içtim de biraz. Yolda alkol kontrolü varsa başım derde girer. O zaman başka seçenek kalmıyor dedi Hakan. Erkek dayanışması karşısında tartışmak boşunaydı. Odama çıkıp eşyalarımı topladım ve bir yendim. Babam otel olan borcumu ödemiş. Hesabı kapatmışsın, neden yaptın bunu? Diye sordum. Sen benim kızım değil misin? Kolayca kapatılmayacak bir hesabımız daha var baba, bunu sakın unutma. Ben neden bunca saat otel lobisinde seni bekledim? Aramızda konuşmamız hiçbir şey kalmasın diye. Yüzleşmekten sen kaçtın dün gece. Babamdan kaçtım, doğruydu. Hiçbir şey söylemeden kapıyı Hakan'ın yanına yürüdüm. Hakan da geçirmek için bizimle otelden çıktı. Valizimi arabaya kadar taşıdı. Ertesi gün görüşmek üzere ayrılmadan önce babam, evin yolunu bulabilir misiniz dedi Hakan. Hakan, elbette. Geç kalmayın, biliyorsunuz yolcumuz yarın. İlla ukalalık edecek diye geçirdim içimden. Biliyorum efendim dedi Hakan. Bir tek başıma yolcuyum dedim ben. Direksiyona geçtim. Gecenin karanlığına doğru sürdüm arabayı. Bir süre hiç konuşmadan yol aldık. Sonra babam, bana kızgın olmanı anlıyorum kızım. Beni bağışlamaya zaman alacak. Ama sana çok şey anlatacağım. Belki biraz olsun hak verirsin bana. Nasılsa çok vaktimiz olacak. Hesaplaşmamızı yerine erteleyelim mi? Diye sordum babamı dinlemek istemediğim için. Ama aslında çok yorgunluğumdan değil. Hesaplaşacak tek laf edecek halim yoktu artık. Babam içini çekip öyle olsun dedi. Yolda hemen hemen hiç konuşmadık. Babamın Çin yolculuğunu hatırlayınca içimin tüm şeytanları ortaya döküldü yeniden. Eve varınca doğru bir gece önce yattım odaya çıktım. Kedi bu sefer ortalıkta yoktu. Ulan kedi dedim. Neredesin? Sen istediğin yere görünce yerleşiyorsun. Keyfine göre çekip gidiyorsun. Ben senin kadar bile olamıyorum. Bak istemediğim halde yine buradayım. Önce telefonun prize takılı unuttum, fişe taktım. Üstümdekileri bir çırpıda çıkardım. Hiçbir şey giymeden kaydım senin çarşafların arasına. Burnuma yine mis gibi lavanta çiçeği kokusu geldi. O kadar yorgundum ki günün muhasebesini yapacak gücüm bile yoktu. Zannettim ki başımı yastığa koyar koymaz dalacağım. Öyle olmadı. Sağa döndüm, sola döndüm. Bir türlü uyku tutturamadım. Kalkıp pencereyi açtım. Derin nefesler çektim içimi. Üçüncü yeniden yatağa döndüm. Kendime lavanta çiçeklerinin rüzgarda tatlı tatlı salladığı bir geniş çayla farz edip sımsıkı yumdum gözlerimi. Uyumaya çalıştım yine. Boşuna. Uyku tutmuyordu. Çıktım yataktan. Üzerimi yere bıraktım, giysilerimi geçirdim. Niyetim mutfakta kendime bir hılımur kaynatmaktı. Çıplak ayakla merdivenlerden indim ki tuhaf bir kızıllık yansıdı duvara. Hızlandım. Oturma odasına kuş bakışı baktım. Babam sönmeyi tutmuş şöminenin önünde koltukta, ayaklarını pufa uzatmış, kucağında gözlüğü yanı başına kaykılmış uyuyordu. Ağzı hafifçe açılmış, çenesi sarkmış, sakalları beyaz beyaz uçuvermiş. Neredeyse yaşlı bir adam olmuş uyurken benim sadece 2-3 yıl önce gencecik bıraktığım babam. Yanına kadar gidince uyandı. Gözlerini kırpıştırarak toparlandı. ''Sen yatmadın mı baba?'' dedim. ''Uyumayınca kitap okumak için buraya geldim. Üşüdüm sonra şömineyi yakmışım. Sönmüş baksana.'' Ayağa kalktı, odunları karıştırdı. Yeniden harladı ateşi. Koltuğun yanında yerde duran kitabı o zaman gördüm. Uyuyakalınca elinden düşmüş. Eğilip aldım. Bağcılıkla ve şarapla ilgiliydi. ''Kızım sen ne yapıyorsun burada?'' ''Ben de uyku tutturamadım.'' ''Hiç değişmiyorsun Derya. Bak ayakların yine çıplak. Üşüyeceksin. Basma taşı çıplak ayakta. Otur şuraya.'' Babama kitabını uzattım. ''Bunu okumaya vaktin olmayacak baba. Konuşmak istiyordun ya. Gerekirse sabaha kadar konuşacağız.'' ''Niye yorgundun?'' ''Yorgun mu? Bu konuşmayı yapmalıyız. Yoksa ben hiç huzur bulamam.'' ''Merak etme. Aramızda açıklığa kavuşmayan tek bir konu kalmayacak kızım.'' Buz gibi olmuş ayaklarımı altıma alıp berjere oturdum. Çıtır çıtır yanan kütüklere bakıp ''Hep bir şöminimiz olsun istemiştim ben, hatırlar mısın?'' dedim. ''Hatırlıyorum tabii. Sapancı'da bir ev almak üzereydim. Ki can öldü.'' Söylenmese, söylense, ne olursa olsun bu cümle havada asılı kalır aramızda. Hüzünlendik. İkimiz de konuşmadık. Sonra babam belki de o acı günleri yeniden yaşamayalım diye konuyu değiştirmek istedi. ''Ben senin Singapur uçağındaki yeni turist mevkiinden mi business class'a geçirttim?'' dedi. ''Aa neden ama?'' ''Az buz değil, 14 saat uçacaksın Derya. Business'ta koltuktan yatay pozisyona geçebiliyor. Uyursun. Çok pahalıya patlamıştır ama.'' ''Olsun, rahat uçarsın böyle. Madem varın yoğun anneme bana bıraktın, eskiden yaptığın gibi paranı savuramazsın öyle. Sonra sıkıntı çekersin baba.'' ''Çekmem. Hayat tarzımı gördüm. Benim paraya ihtiyacım yok. Dağın tepesinde yaşadığına göre öyle olmalı. Ama yine de ilk param var. Beni lüks uçuruyorsun bak. Demek 5 parası kalmamışsın. Anneannem senin gibilere kirli çıkıda. Benim çıkı bomboş. Yayın evini ve evimizi satınca elime geçenin tümünü size yolladım ben. Acelden iyi pazarlık da yapamadım.'' Alaycı bir sesle, ''Acelenin sebebi neydi baba?'' ''Annem ve sen. Londra'da 5 parası bırakamazdım ya sizi. Satışı mümkün olduğu kadar çabuk gerçekleştirip size para göndermem gerekliydi. Bu evi hangi parayla aldın?'' ''Bankada biraz birikimim vardı. İnzivaya çekilmek için gözlerden uzak bir yer aradım. Bu arazi de ihtiyaçtan satılıktı. Yoksa cebimdeki parayla bu kadar geniş bir arazi satın alamazdım. Ev harabe gibiydi. Şöyle bir tamir koyduk. Evi Recep'le birlikte boyadık.'' ''Öyleymiş, söyledi Recep. Bizim köhne bağı ufak dokunuşlarla iyi mahsul vermeye başladı. Bir şeyler kazandırıyor bizi artık. Bize deyip duruyorsun, kimsiniz siz?'' ''Ben, Recep ve ailesi.'' ''Bu bağışın ortağı mı Recep?'' ''Ortam değil ama kazandığımız parayı birlikte tüketiyoruz. Evde kaynayan tencereden birlikte besleniyoruz. Kimin ihtiyacı varsa parayı ona harcıyoruz. Bana pek lazım olmuyor. Çoğu kez oğlanın okul parası, özel ders, üstü başı. Yaşı ilerleyince eğitimine daha çok para gelecek.'' ''Desene Allah bana bir kardeş verdi. Nereden buldun bu Recep'i sen?'' Babam hemen cevap vermedi. Ben üsteledim. ''İlan mı verdin Bekçi Arun'u?'' diye. ''Hayır. Daha önceden tanıyordum. O da İstanbul'dan uzaklaşmak istiyordu. Ben buraya yerleşmeye karar verince haber yollattım. Ailesini alıp gelip bana can yoldaşı oldular.'' ''Evet, farkındayım.'' Sesimdeki alayı fark etmedi babam. Oysa bilir ona olan düşkünlüğünden eskiden beri ona fazla yakındıran insanları hep biraz kıskanmış olduğumu. Kardeşimi de bu yüzden kıskanmamış değil miydim? ''Biliyor musun Derya, sen gelene kadar kendime seçtiğim hayat tarzına paraya hiç ihtiyaç duymadım. Ama görüyorum ki an geliyor para lazım oluyor insana. Belki Necip'in arazi değerlendirme öğüdüne kulak versem iyi olur. Akıl hocan Necip ise sırtın yere gelmez artık. Sadu için diploma gerekmiyor. Necip'i küçümseme. Müthiş bir hayat tecrübesi var. O şeyden hepimiz de var sayende. O şey sadece acı çekmekle ilgili değil. Neyle ilgili? Dostluğun, dayanışmanın kıymetini bilmekle, bazı şeylere parayla sahip olamayacağını anlatmakla ilgili. Neymiş o şeyler? Mesela huzur, mesela sevgi ve mesela doğayla iletişim. Ağaçlarla mı mesela? Babam hala farkında değildi dalga geçtiğimin, ciddi ciddi yanıtladı. İçinde yaşadığımız doğanın kuşlar dahil tüm canlılarıyla doğayı dikkatle gözlemlersen sana yaşama dair çok şey anlatır. Huzur ve sevgi anladım da doğayla iletişim Ege'ye yerleşen erkeklerin takıntısı olmalı. Demek şehirlerin kalabalığından kaçıp Hakan ve babam gibi köylerde, kasabalarda yaşamayı tercih edenler ağaçlarla, otlarla, börtü böcekle yeni bir dil geliştiriyorlardı aralarında. Sadece dil mi? Yaşam tarzı, ağız tadı, giyim kuşam da değişiyordu gördüğüm kadarıyla. Babamın ilk kazanan bir yayıncıyken giydiği giysileri, tercih ettiği markaları düşündüm. Bir zamanlar giysiler üzerinde jilet gibi duran babam, kilo verdiği için belini kemerle sıktı. Bacaklarından akan bir gri pantolon, kareli bir gömlek, kalın gri bir ışka giyiyordu. Arada geçen yıllar saçlarını artmakla kalmayıp tüm tarzını da değiştirmişti. Sosyal yönü çok güçlü olan bir adam, köyde bile değil bir tepede arkadaşsız, akrabası, komşusuz, neredeyse tek başına yaşıyordu. Babamla dalga geçmeyi sürdürdüm. Kuşlarla iletişim kuruyorsun madem kuş dili öğrendin mi? Biliyor musun gerçek kuş dilini sadece Karadeniz'de konuşurlar. Yok artık. Vallahi Doren'de ıslıkla. Karşılık kuş gibi öttükleri bir dil var. Karadeniz'e taşın o halde. Üzüm yetiştirmeye başlamış olsam düşünürdüm ama şimdi kızımı ziyaret etmek için paraya, para için işe ihtiyacım var. Şimdi arazimin içinde. Sen bana dereyi görmeden paçaları savma derdin hep. Sen de öyle yap. Nereden çıktı bu ziyaret? Hem hani sen seyahat etmiyordun artık? O dünde kaldı. Ne demiş Türk büyüğü Süleyman Demirel? Dün dündür, bugün bugündür. Benim bugün, hatta şu an yanıt bekleyen sorularım var. Teker teker sor hepsini. Anında şakaklarında boncuk boncuk terli zerrecikleri vardı babamın. Şöminenin sıcağı fazla gelmişti galiba. Üzerinden kalın örgü hırkayı çıkardı. Hırka üzerindeyken çok belli değildi. Allah'ım ne kadar zayıflamış. Gömlek de üzerinden dökülüyordu pantolon gibi. Pencerenin önüne gitti, camı açtı. Birkaç derin nefes aldı. Bazen bir sıkıntı basıyor böyle dedi. Birden babamı acıdım. Acaba benimle gelmesine izin verse miydim? Ama aklım annemle beni New York'ta bırakıp sevgilisiyle Singapur'a yaptığı kaçamak gelince yine ifrit kesildim. Yerine dönünce o zaman anlat bakalım dedim. Beni aptal yerine koymadan anlatamam. Annemle bir olup yalanlarla dolanlarla kandırmayın beni. Her şeyi bilmek istiyorum başından itibaren. Yoksa ne seni ne annemi asla affetmem. Yine kaçmaya kalkışmazsan anlatırım. Şimdi kaçabilecek yerim yok. Ne duyarsam duyayım şu koltukta hapisin. Ne istersen anlatabilirsin. Gideceğim en uzak yer tuvalet. Peki dediğin olsun. Sen mi sorarsın ben mi kendi sıramı göre? Ben soracağım. İlk soru şu. Beni niye buraya ettin? Tatile geldiğimde benimle onu sen tanıştırdın. Neden? Burada 2 yıldır ofisimde çalışıyordu. Hiçbir falsosunu görmedim. Çalışkan, tutarlı, efendi çocuk. Sen de ara dönem tatiline girmiştin. Gezmek istiyordun. Konsere falan gitmek istiyordun. Dışarıda okuduğun için İstanbul'da arkadaşın yoktu. Olanlar da altına yeni araba çekmiş zengin ailelerin çocukları. Onları beğenmeyeceğini, küçümseyeceğini biliyordum Derya. Çünkü sen onlara göre daha olgundun. Ölüm acısını tattığım için herhalde. Çabuk büyümek isteyenlere tavsiye ederim. Doğrudur. Canın ölümü hepinizi zamandan evvel yaşlandırdı. Ben o sırada ölüm hakkında bugünkü görüşlerime sahip değildim. Neyse konuyu dağıtmayayım. Dur neymiş ölüm hakkındaki görüşün? Ölüm bence bir felaket değil, bir kurtuluş. Mevlana'nın gözüne düğün gecesidir mesela ölüm. Bir gömlek değiştirmedir. Ben öyle düşünüyorum ama bunu sonra konuşalım. Ölümü felsefesiyle ilgilenmiyordum o sırada. Bora'yı bana niye tanıştırdığını anlatıyordun dedim. Biliyor musun Derya? Ben aslında arkadaşlarımın çocuklarıyla gece gezmene gidersen arabalarını hızlı kullanır kaza yaparlar diye korktum. Böyle gizli bir korkum vardı canı vefatından beri. Sana kavallik etsin diye aklı başına sorumlu birini seçtiğimi düşündüm. Sadece bir 10 gün için. Nereden bileyim onu tutulacağını? O sırada Bora senin sevgilin değil miydi? Ne münasebet. Elbette değildi. Ne zaman sevgilin oldu? Çok sonra. Olduğu zaman ben senin ona aşık olduğunu bilmiyordum. Sonradan fark ettim. Annen söyledi. Vazgeçebilirdin. Bir şey değişmezdi senin açından. Bora eşcinseldi. Kızlarla ilgilenmiyordu. Sen o kadar masumdun ki bunu göremedin. Anlayamadın. O da patron kızıyım diye beni idare mi etti? O kendince anlatmaya çalıştı herhalde sana. Aranızda konuşup gördünüz mü bana? Derya, şaka yapıyorsun herhalde. Sen benim evladımsın. Biricik kızımsın. Ben böyle bir şeye izin verir miyim? Ama ben itiraf ettim Bora'ya aşık olduğumu. Hatta senden yardım istedim. Neden vazgeçmedin Bora'dan baba? Senin böyle tutulduğunu anladım da çok hissedar. Yani biz bir ilişkin içindeydik. Vazgeçemeyeceğim kadar şiddetli, duygusal, tensel bir ilişkideydim. Dedim sana vazgeçsem de senin açından bir şey değişmezdi. Senin gibi adam bir erkeğe aşık olabileceğine hala inanamıyorum. Ben de inanamadım kızım ama aşk böyle bir şey. Böyle paldır küldür başına geliveriyor insanın işte hiç beklemediğim bir anda. Beni hiç düşünmedin baba. Beni, annemi, hayatımızı, duyulursa ne olur, ne yaparız demedin mi? Duyulacağını düşünmedim. Annenle senden ayrılmayı da asla düşünmedim. Anneni seviyordum üstelik. Elbette başka türlü bir sevgili. Hala onu severim. Sadece iyiliğini isterim. Bunca şeyden sonra bile. Onu aldatan sensin baba. Bunca şey dediğin ne ki? Bunca şey seni benden uzaklaştırması, saklaması, buluşmamıza izin vermemesi. Yine de ona kızamıyorum. Kendi açısından haklı tabii. Konumuza dönelim. Buraya anlatıyordum. Tamam. Burayla ilişkimi ömür boyu gizli sürdürebileceğimi sandım. Bir sevgilisi veya metresi olan sürüyle evli erkek tanıyordum. Yuvalarını yıkmadan devam ediyorlardı hayatlarına. Ben de ilişkimin hep gizli kalacağını zannettim. Hata etmişsin. Hem de nasıl? Pişman mısın bari? Seni ve anneni üzdüğüm için eşekler gibi pişmanım. Sana olan hasretim kelimelere sığmaz kızım. Seni düşünmediğim an olmadı. Rüyalarıma girdim. Ama bir gün kavuşacağımızı bildim. Annenle evlendiğimde umudum arttı. Yakında dedim kendi kendime. Eda anlayacak yaptığı yanlışı. Bitecek bu çile. Ben pişman mısın derken başka şey soruyordum. Burayla olan ilişkin için pişman mısın? Babam gözlerini yere indirdi. Doğru söylersen kaldıracak mısın? Elbette. Yalan söyleme yeter ki baba. Pişman değilim. Kaldıramadım babamın itirafını. Nutkum tutuldu. Boğazıma bir top oturdu. Hiçbir şey söyleyemedim. Uzun bir zaman geçti. Sonra yavaşça çok yavaşça sordu. Darma duman olduk baba. Bunu nasıl dersin? Çünkü o duyguları yaşayamadan ölmek istemezdim. O yoğunluğu, o tutku, o yakınlığı. Her birimizin çektiği acıra değdi mi? Kendi çektiklerine evet. Bora'nın ölümüne değdi mi? Ölüm Allah'ın emri. Bunu benim kadar sen de iyi biliyorsun. Çünkü çok zamansız öldü can. Dikkatsiz bir sürücünün yüzünden aptal bir kaza sonucu. Bora'nın ölümünü sorgulamadım. O da başka bir kazada öldü. Benim dahlim yok ölümde. Nasıl öldü? Balkondan düşerek. Sen orada mıydın baba? Değildim ben ertesi sabah öğrendim. Kim haber verdi sana? Nasıl öğrendin baba? Babamın gözleri yaşlanmıştı. Akşam telefonlara cevap vermeyince ertesi sabah erkenden evine gittim. Ben buldum onu. Balkondan düşmüş, apartman boşluğunda yatıyordu. İntihar mı etmiş? Düşmüş. Kendini öldürmesi için hiçbir neden yoktu ki. Mutluydu, iyi para kazanıyordu. Yazdığı kitapla ünlenmişti biliyorsun, hayattan beklentileri vardı. Nasıl düşmüş? Balkon parmaklığı alçaktı. Birkaç kere söylemişti yeni parmaklık yaptıracağım ama evini değiştirmeye karar verince vazgeçmişti. Herhalde balkonda ayağı kaydı ya da başı döndü. Kaza işte, görünmez kaza. Hiç kimse görmemiş mi sen gidene kadar? Günaydı, ondan başka kimse yoktu binada. Sen ne yaptın onu bulunca? Polise ve ambulansa haber verdim. Bana niye söylemedin baba? Annemin ilişkimizi öğrenmiş, sen alıp gitmiştin. Olay olduğunda yoktunuz. Ben senin gelip bulmanı, bana Bora'nın ölümünü haber vermeni isterdim ama bunu yapmadın. Yapmalıydın baba. Onun arkadaşım olduğunu biliyordun. Ona aşık olduğumu da biliyordun. Normal şartlarda yapardım ama uzun süre kimse yiyecek durumda değildim. Üzüntüden mi? Mahkemeye mi girmiştin? Tutuklanmıştım Derya. Nasıl yani? Neden mi tutuklanmıştın? Hapisteydim. Ne? Hapse mi girdin? Evet. Ne sebeple? Buranın katil zanlısı olarak. Daha neler? Kazaya ben haber verdim ya, olayın bir cinayet olabileceğini düşündük. Polis beni gözaltına aldı. Aynı gün siz Londra'ya uçtunuz annenle. Ben aklanana kadar aylar geçti. Baba, doğru mu söylüyorsun? Doğru söylüyorum Derya. Hapiste olduğum için birbirimize ulaşamadık kızım. O yüzden mi hiçbir telefonu cevap vermiyordu? Evet, aklım çıktığında ise annen tüm izini kaybettirmişti. Ne adres, ne telefon, ne e-mail. Bunun hesabını soracağım ondan. Onu anlamaya çalış. Annenle Bora'nın ölümünü öğrenmemi istemedi ve benim Bora'yla olan ilişkimi. Hapishanede tutuklu kaldığımı öğrenmeni de ben istemedim Derya. Gerçekten nereye saklanır ki baba? Keşke beni aptal yerine koymasaydınız. Maksadımız seni aptal yerine koymak değil, korumaktı. Üzülmene, perişan olmana fırsat vermemekti. Çocuk değildim ki. Beni bebekmişim gibi yalanlarla oyaladınız. Senin çocukluğun kardeşin öldüğü için zaten travmalı geçmişti. Biz de seni evimizin matemini uzaklaştırmakla hata yapmışız. Bizi yanlış anladın, kırıldın, uzaklaştın. Annen son olayları da öğrenirsen seni büsbütün kaybederiz diye bu kadar korktu herhalde. İnan bana, sadece seni korumak istemiştir. Anası babası boşanan tek kişi benmişim gibi. Kabul et ki bizim boşanmamızda sıradan olmayan durumlar vardı. Bir de benim hapis yatmam. Her neyse işte şimdi her şeyi biliyorsun. Seni neden arayamadığımın sebebinde. Serbest kalınca seni bulmaya çok çabaladım ama yerinizi, yurdunuzu sadece anneannem ve beni buluyorlardı. Bana asla söylemediler. Nerede Hanım da söylemedi bana nerede olduğunu. Aramıştım onu da. Annen rica etmişti Nadide'ye ağzını sıkı tutması için. Aferin hepinize. Gençliğinizin Yalan Rüzgarı dizisinin saygıdeğer kahramanları. Babam dalgın dalgın ateşe baktı. Bir kere daha kalktı yerinden. Odunları karıştırdı, koltuğuna döndü. Ben düşünüyordum, düşünüyordum. Gözümün önünden bir film akıyordu sanki. Rüya mıydı, hayal miydi, gerçek miydi yoksa? Kulaklarımda bir çalık vardı. Kendi sesi miydi? Aman tanrım. Fırladım babamın önünde diz çöktüm. Elini dizine koydum. Baba, ben oradaydım. Babam gözlerini ateşten ayırmadı. Bana bak bana, ben oradaydım bu gece. Sen yoktun. Sen itmedin mi burayı? Elbette ben itmedim. Tutuklanmamalıydın. Hepsi geçmişte kaldı. Düşünme bunları. Annem biliyor muydu hapse girdiğini? Biliyordu. Niye gelip ifade vermedi seni kurtarmak için? Herhalde cezasını çekmem gerektiğini düşünmüştü. Sen öldürmediyse neyin cezası baba? Onu aldatmamın cezası. Annem aldatılmanın cezasını beni sana göstermeyerek kesti. İşlemediğim bir cinayete sana yüklenmesi büyük haksızlık. Hayat hiçbir zaman adil değil der ya. Baba olur mu, hiç değdi mi hiç işlemediğim üstü için hapiste düşmeni? Bir şey soracağım Derya. Sana Singapur'dan rengarenk bir eşarp getirmiştim, hatırlıyor musun? Hayda, ben ne diyordum, babam ne diyordu? Baba sen bana oralardan kırmızı bir elbise getirmiştin. Ayrıca sana, annene ve Handan'a birbirinin eşi karışık renkli bir eşarp getirmiştim. Hatırladım, evet. Ne yaptın o eşarbı, duruyor mu? Ne alakası var şimdi, neden sordun? Babamın yüzüne dikkatle baktım acaba iyi mi diye. Bu yaşta dünyada elini eteğini çeker, kendi bir bekçi ailesiyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir daimini kapatırsa olacağı bu. Kafa karışıklığı. Bambaşka bir şey konuşurken alakası sorular sormalar, eşarptan bahsetmeler. Bu niye olmasın? Sende mi o eşarp? Kaybettim ben onu. Nerede, nasıl kaybettiğimi hatırlamıyorum ama içini rahat etsin diye. Annem de aynısı vardı ya, o kendikini bana verdi. Hapse girmeme değdi der ya, dedi babam. Pardon? Demin sordun ya hapse girmene değdi mi diye. Değdi kızım. Söyleyecek laf bulamadım babama. Keşke iptal etmeseydim biletini diye düşündüm. Hazır hastaneye gidiyorken onu da bir doktora göster, niye birden alakası laf etmeye başlıyor anlamaya çalıştım. Acaba boşuna hapis yatmış olmanın stresinden miydi bu? Kim bilir, onun da beyninde yüreğinde ne birikmiş tortular vardı. Neyse de değmese de adalet her zaman yerini bulur. Sana kötülük edenler de cezalandırılır bir gün, dedim içimden rahat almak için. Derya, ben adalet peşinde falan değilim. Sen bana bir soru sordun, hapse girmene değdi mi diye. Evet, değdi. Çünkü ben hapse girmeseydim annenin veya senin başınız yanardı. Sonunda gerçek yine anlaşılırdı ama siz çok çekerdiniz. Ne diyorsun baba? Senin kaybettiğin o eşarbı ben buranın odasında buldum. Daha doğrusu o anda eşarbın hangimize ait olduğunu bilmiyordum. Sana mı, annene mi, Handan'a mı? Belli ki o itiş kakışı biriniz düşürmüşsünüz. Hiçbiriniz, ama nasıl, annenle seni bu olayı bulaştırmak istemediğimden dolayı cebime saklamayı denedim eşarbı. Sılmayınca boynuma sardım polisi çağırmadan önce. O yüzden hapse girmeme değdi. Dikkatleri kendi üstüme çektim. Sadece benimle uğraştı sadece. Sen bizi korumak için hapse girmeye göze aldın. Annem seni kurtarmak için şahitlik yapmaktan kaçındı. Vay be. Annemi affetmiyorum baba. Böyle düşünme. Daha esnek ol. Annenin mahkeme olayına bulaşmaması daha doğru senin açından. Ben ona itifade vermediği için asla suçlamadım. Bak Derya. Her birimiz için söylüyorum. Birbirimizi bağışlayamazsak, sürekli suçlarsak sadece acı çekeriz. Hiç huzur bulamayız. Yani dönüp dolaşıp diyorsun ki aşık olduğun gençle babanın aşk yaşamış olmasını affet. Bunu mu diyorsun bana? Babam içini çekti, sonra uzandı, kucağımda duran elimi tuttu. Evet, sanırım bunu diyorum. Şunu bil ki böyle olmasını ne istedim ne planladım. Hayatımın akışı karşısında nutkum tutuldu, iradesiz kaldım. Benim büyük suçum budur. Ama beni bağışlayıp bağışlamamaya sen karar vereceksin kızım. Anneni de bağışla. O affedilmeyi benden fazla hak ediyor çünkü ne yaptıysa senin için yaptı. Ben aynı cümlenin ardına saklanamam kendi hesabıma. Ama beni de bağışlaman için sana yalvarıyorum. Elini usulca çektim babamın elinden. Başımı pencereye çevirdim. Dışarının karanlığına baktım. İçim geceden daha karanlıktı. Ben babam için endişelenmiştim az evvel. Benim için kim endişelenecekti? Kim biliyordu içimde kopan fırtınaları? Derya, bütün bunları geride bırakalım. Lütfen. Olan olmuş, biz şimdi önümüze bakalım. Anneni ve beni bağışlayabilirsen eskisi gibi değilse de yine bir aile olabiliriz. Artık kimsenin yalan söylemesine gerek kalmadı. Biz bir aile olmaktan çok uzağız, dedim. Beğensen de beğenmesen de sen İlhami'nin ve Eda'nın kızısın. Ya ne çare ki öyle. İşte buna kader diyorlar, değil mi? Evet. Kimin çocuğu olarak doğarsak doğalım, doğum anı kaderin ilk adımı olmalı. Şaraplarından açsana bir tane baba. Bu saatte şarap içilir mi aç karnına? Çarpar. Çarpsın diye içmek istiyorum zaten. Babamdan ses çıkmayınca devam ettim. Çarpsın ki ben de bu hayata çarpayım. Bana bu ana ile bu babayı reva gören hayatın suratının ortasına çarpayım. Sonra toparlanıp kalktım. Odama gitmek üzere sessizce merdivenlere yürüdüm. Herhalde küfredecek bana diye düşündüm oysa. Uyumaya çalış, yarın uzun bir günüm var, dedi babam arkamdan. Uyandığımda saat 10'a geliyordu. Uzun süre oyalandım yatakta. Sonra banyoya geçtim, küvete doldurup içine girdim. Başımı küvetin kenarına yaslayıp gözlerimi yumdum ve bir yunus balığı olaydım keşke diye düşündüm. Gün boyu teknelerle yarışan, gemicilerle oynaşan bir yunus. Balıkları kolaydı yaşam. Oysa dünyaya insan olarak gelmenin bedeli ne yüksek ödeniyordu. Dünyaya gelmekten hoşnut bir Allah'ın kulu var mıydı acaba şu gezegende? Hakan bu düşüncelerimi bile beni nankörlük suçlardı tıpkı Bora gibi. Bora, sen sahip olduklarının kıymetini bilmiyorsun. Milyonlarca insan senin hayatını yaşamak için neler vermez ki demişti bir kere bana. O anda değil ama gece yatağa yattığımda ne kadar utanmıştım şımarıklığımdan. O sırada bilmiyordum tabii Bora'nın babamın sevgilisi olduğunu. Bora o güne dek inanmış olduğum tüm erkeklerden çok değişik, bambaşka biriydi. Ne benim ilkokul arkadaşlarıma, ne annem ile babamın arkadaşlarının çocuklarına, ne de İngiltere'de okurken tanıştıklarıma benziyordu. Arabası yoktu ama bunu hiç dert etmiyordu. Dil bilmiyordu, bunu da dert etmiyordu. Hatta maaşının dışında parasının olmamasını bile takmıyordu kafasına. Beni tanıştırdığı gençlerde kız olsun erkek olsun onun gibiydim. Her birinin bir işi bir yeteneği vardı. Hem onlardan hem de beni götürdüğü türkü barlardan, caz yapılan yerlerden, bohem kafelerden çok hoşlandım. Sonradan Londra'da üniversiteye başladığımda aynı kafada takılan arkadaşlarla olmuştum o sırada. Bu değişik ortamın kapısını bana Bora açmıştı. Belki bu yüzden onu gözümde büyütmüştüm. Ne söylese doğru belliyordum. Ne yapsa hayranlık duyuyordum ona. Yayın evimizde basılan kitapların kapaklarını Bora yapıyordu. Yaptığı her kapağa bayılıyordum. Fikirlerine itibar ediyordum. Tam bir salakmışım ben onun da benden hoşlandığını sandığım için. Oysa ne çok işaret vardı. Bir konser sonrası uzayan bir gecenin sonunda mesela beni evime bırakırken kapının önünde durmuştuk. Elimdeki anahtarı alıp apartman kapısını o açmıştı. O saatte bomboş olan sokakta birbirimize çok yakın duruyorduk. Pamuk uçlarımı da yükselip yanağını öpmüştüm. Gözleri kapalıydı. Nefesi nefesime değiyordu. Sonra o da beni öpecek demiştim. Elimi tutmuş, avcuma evin anahtarını bırakmıştı. İyi geceler demişti. Gözlerimi açtığımda arkasını dönmüş gidiyordu. Kala kalmıştım. Kalan kalbim babamı suçlayarak onu almıştım. Patronun kızı olduğum için benimle ilişkiye girmekten çekiniyor. Çünkü babam duyarsa işinden olur. Ona başka bir yerde iş bulmalıyım. Sonra da babamın onu işten atmasını sağlamalıyım. Bir plan yapmıştım. Debelendim suyun içinde. Ah kendimi dövmeye bir beceri bilsem dövecektim. Nasıl görmemiştim buranın gerçek yüzünü? Sanki hayatımda hiç eşcinsel arkadaşım olmamış gibi. 11. ayrımın sonu. Sayfa 256.